Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için ve bugün özellikle dünyanın her yerindeki haksızlıklara karşı ses çıkartmak üzere burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşıp herkes çağırır mısınız lütfen? Tam da hep beraber konuşmak zorunda olduğumuz günlerden bir tanesini yaşıyoruz çünkü. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu dönem insanların haksızlık karşısında ne kadar ses çıkarttığıyla anılacak bir dönem. Çünkü sadece bize dokunanla alakalı olan değil, bize dokunma ihtimali olmayan yılanlara karşı da ses çıkartmadan, korku dolu gözlerle, zaman zaman kafasını gökyüzüne çevirerek, ıslık çalarak, korkudan şarkı türkü söyleyerek bekleyen insanlığın aşağılık halini de konuşacağız aynı zamanda. Ve bunun ne kadar birbirine bağlı bir süreç olduğunu, kötü politikacıların insanları, yaşamları ne hale getirebileceğini, hepsini ama hepsini konuşacağız. Çünkü konuşmak zorundayız, başka çaremiz yok. Çünkü konuşmamak bizi bir yere getirmiyor. Dün ya da öyle söyleyelim, 10 Mayıs 2021 günü İsrail'de Kudüs'te devam eden çatışmalarda, Gazze'ye saldırıları sırasında, Mescid-i Aksa'ya girişi sırasında İsrail askerlerinin, güvenlik görevlerinin günün bilançosu toplamda 21 ölü oldu. Bunlardan 9'u çocuk. Pek çoğunuz duymadınız bunu, işitmediniz. Aslında işitmeniz için dünyanın da pek bir şey yaptığını söylemek mümkün değil. Sadece bizde dönemsel olarak işine geldiği için bunu kullanmaya çalışan bir kısım iktidar medyası başka çıkışı olmadığı yalanlarla sarıldığı için dört elle sarıldı bu duruma. O yüzden çok fazla gösteriyor. Hepimiz kapanmanın çaresizliği içinde sevdiklerimize sarılamazken neredeyse 1,5 senedir şimdi sokaklarda gösteriler yapılıyor. Polisin hiç dokunmadığı gösteriler. Evinize gidin, kalkın, burada oturmayın demediği gösteriler mesela. Sabaha kadar insanlar birbirlerini çiğneyerek gösteriler yapıyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor buna karşılık. Mecliste yaşanan bütün haksızlıklara rağmen, hatta meclis içinden parlamenterlerin yaka paça götürülmesini de göze alacak şekilde dokunulmazlıkları kaldıran, bu işlem sırasında birbirlerine karşı son derece riyakarca davranan 5 partinin 5'i de ortak bildiri yayınlıyor mesela. İsrail'de yaşanan zulme, Kudüs'te yaşanan zulme karşı ortak bir metne imza atıyor. Ama hiç kimse şunu sormuyor. Bu sürece gelinirken dünyanın ya da hadi o kadar büyük yürümesin Türkiye'de siyaset. Çünkü çapının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yönetenden kaynaklanan bir şekilde muhalefetiyle birlikte, ana yöneticisiyle birlikte iktidarın ve muhalefetin toplamında çapını görebildiğimiz için daha yerel düşünelim. Burada siyasetin çapını çok iyi bildiğimiz için burada ülke içinde yaşanan haksızlıklara eş sayıda ses çıkartabilip çıkartamadığımızı tartışmak zorundayız. Biz yapmak zorundayız en azından bunu. Çünkü bugün haber bültenlerinde göreceksiniz büyük bir riyakarlıkla yüzlerinden yağlar akarak, şakır şakır salyalar akıtarak insanlara orada yaşananları bir şiddet pornosu şeklinde gösterecekler. Yani evi İsrail askerleri tarafından basılan bir çocuğun elindeki oyuncak üzerinden kurgulanacak orada haber. Ama haberin detayını anlatırken size herkes kendi meşrebince cevap verecek. Ya da dedik yani o bayağı yapış yapış iktidar medyasının içinde yağmurlu havada sokakta çamura basmış olsanız evinize geldiğinizde ayakkabının altına sermeyeceğiniz bayağılıkta paçavralar mesela içlerinde benim de olduğum insanları buna sessiz kalmakla suçlayacaklar. Oysa buna sessiz kalacak tarafta olmadığını 1960'ların daha ortasında anlatmış. Hatta çok daha geri gidecek olursak bugün ülkede 2 ayyaş olarak aşağılanan insanların, bu ülkenin kurucularının ta 1930'larda Kudüs'te yaşanabileceklere ilişkin anlatacaklarına kimlerin sessiz kaldığını herkes çok iyi biliyor. Böyle bir ortamın içinde konuşacağız bugün. Dedim ya 9'u çocuk 21 ölü bilebildiğimiz ve kimine göre 300 kimine göre 400 civarında haber kaynaklarının Kudüs'te toplam yaralı sayısı. Gerekçe? Gerekçeyi biliyorsunuz. Her yıl Ramazan ayında belli bir şiddet yaşanıyor orada zaten. İsrail'in artık politika haline getirdiği bu devlet zulmü, devlet terörü, adına ne koyarsanız, adına ne derseniz deyin, nasıl koyarsanız koyun, inanın hiçbir özelliği yok bunun. Hiçbir önemi de yok. Çünkü bir süre sonra unutulacak, yazın bunu bir kenara. Şimdi yapılan intifada çağrılarına falan bakmayın. İslam dünyasının buna ne kadar sessiz kaldığını hepimiz çok iyi bileceğiz. Ne kadar ses çıkartmadıklarını bileceğiz. İsimlerini hani benim kendi meşrebimce kedi boku cemiyeti koyduğum, tavşan boku cemiyeti koyduğum o Arap Ligi denilen yapış yapış yapının oluşumun buna ne kadar sessiz kalacağını, bununla ilgili bir karar alıyormuş gibi, o mekanizmayı sanki çalıştırıyormuş gibi davrandığını göreceksiniz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kendisi için yapılan olağanüstü çağrıların eşliğinde çıkarttığı inanılmaz kınama mektuplarını göreceksiniz. Ama o kınama mektupları hiçbir işe yaramayacak. Çünkü burada dünyanın haksızlık karşısında duruşudur asıl olarak önemli olan. Kendisine dokunma ihtimali olmayan yılana karşı korku dolu gözlerle ama gözünün içine bakmadan yaşayan insanın yapış yapışlığıdır bugün yaşadığımız. Bugün ağlama duvarının bir tarafında kendi çapında eğlenceler tertipleyen İsrail'in vatandaşlarının hemen o duvarın ardında insanların yaşadığı zulmü görmeden şarkılar, türküler söylemesinin iğrençliğidir bugün burada konuşacağımız. Ve o görüntünün bir benzerinin kendini dindar tanımlayan insanlar tarafından 1993'te cayır cayır insanlar yakılırken Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde cehenneme taşınan ateş diye elindeki benzin bidonlarını göstermesini hatırlayın, aklınızdan çıkartmayın. Dünyanın bir yerindeki haksızlık bizim yaşadığımız haksızlıktan bağımsız falan değil. Hiç kimse böyle bir şey düşünmesin kendi için. Eğer böyle düşünürsek bir yerde sönen haksızlık ateşi dünyanın tamamının da huzura kavuştuğu anlamına gelir ki bunun olmayacağını anlayacak kadar zekiyiz hepimiz. En azından sabaha başlayabilen, sabah kahvaltısını yapmayı düşünebilen insanların tamamı. Kahvaltısını yapmayı düşünen insanlar dedim de mesela haksızlığa karşı çıkmaksa eğer sorun. Türkiye'de işsiz sayısının artmasına rağmen İş gücüne katılım oranının nasıl yükseldiğini, işsizliğin temel anlamıyla nasıl düştüğünü sorgulamak da haksızlığa karşı çıkmak. Ya da bugün asgari ücret olarak verilen rakamın, insanların cebine giren paranın aç kalmaya bile yetmeyeceği konusunda sesini çıkartabilmek de haksızlığa karşı çıkmak, hepsine karşı çıkmak. Çünkü bugün söylenenler sadece eğer haksızlığın karşısında durmak, direnmekse insanoğlu çok eksik yaşıyor demektir. Herkesin gözünün önünde Bosna'da binlerce Müslüman toplu olarak katledilirken nasıl döndüyse sırtını medeni denilen Avrupa dünyası, dünya nasıl sessiz kaldıysa ona, insanlar nasıl görmezden geldilerse bugün yaşananın görmezden gelinmesini de öyle okuyun lütfen. Bu yeni bir sorun değil ki. Ama bakın sizin gözünüzden kaçırılan şeylerin, hani sadece hamasetle anlatılan şeylerin doğru olmadığını da bilin. Bu kadar basit değil. Bugün İsrail'in uyguladığı devlet terörü, artık kendisi için çıkış bulamayan, görevi kötüye kullandığı, yolsuzluklara boğazına kadar battığı belli olan, yalandan bir başbakanın, Benjamin Netanyahu'nun kendini kurtarmak üzere kurguladığı düzenin bir parçası. Üstelik daha geçen hafta, bundan 6-7 gün önce, İsrail Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tevdi edilen ve son bir yıl içinde 4 kez parlamento seçimi yenilemiş bir ülkenin, bu hale gelmesinde sorumluluğu bulunan insanın hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından yaşananlardır bunlar. Kendine çok benzeyen sağcı, ırkçı, hatta kendini aşırı dindar olarak tanımlayan partilerle birlikte bir oluşum sağlayamayan, koalisyon kuramayan Netanyahu'nun son çığlıklarıdır bunlar. Kendini kurtarmaya çalışan, mahkemeye çıktığı anda kendiyle ilgili söyleyecek hiçbir şey olmadığı için, yolsuzluk gırtlağına kadar geldiği için kendini kurtarabilecek tek ip olarak ırkçılığa, aşırı dindarlığa sarılan, insanların hamasi duygularını körükleyen aşağılık bir siyasetçinin yaşattığı bir şeydir. Ama tek başına değildir o. Biz çok çabuk unutuyoruz. Evet, hafızamız biraz gevşek bizim, doğrudur. Dünya uluslarının tamamı için böyledir denilebilir mi bilmiyorum ama bizim için çok rahat söylenebilecek sözlerden bir tanesi. Mesela bu bahsedilen Netanyahu'nun Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıması döneminde yaşananları akıldan çıkartmamaktır haksızlığın karşısında durabilmek. Türkiye'nin o dönemde yaptıklarının bir kenara konularak, Türkiye'de mesela bu planın, projenin asıl oluşturucusu, uygulayıcısı olarak bilinen Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la arkadaşlığını öne çıkartan siyasetçilerin bugün nerede olduğunu sorgulamaktır. Eğer haksızlığa karşı çıkacaksak yapmamız gereken. O gün arkadaşlığını öne çıkararak onunla aynı masaya oturdum diye övünen dönemin Hazine ve Maliye Bakanı'nın 8 Kasım'dan beri nerede olduğunu sorgulamaktır. Onunla ilgili paylaşılan tek bir kare fotoğrafın, aylar sonra gelen tek fotoğrafın neden cami içinden çıktığını, neden onun imajının tekrar parlatıldığını düşünmektir. Haksızlığa karşı çıkacaksak hepsine karşı çıkacağız. Dün Türkiye son derece büyük bir yüzsüzlükle öldürülen 47-48 yaşında genç bir doktorun ardından ağladı. Gencecik bir kadın. Evlendiği, üstelik daha çok yeni 8 ay önce evlendiği biri tarafından, muhtemelen de kandırılarak evlendiği biri tarafından, çocuğuna da işkence yapılarak öldürülmesini tartıştı. Ama aynı Türkiye, bugün İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümünün kutlandığını ve o kutlamanın içinde bizim son 2 aydır övünür gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz diyen bir iktidar tarafından yönetildiğimizin unutulmasının da yıl dönümüdür. Bütün bu haksızlıkları birbirinden ayırmak mümkün mü gerçekten sizce? Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız inanın yanlış yoldasınız. Çünkü bugün sizin ocağınıza yakın olan bir yerde yanan ateş tedirgin ediyor olabilir sizi. Ama dünyanın başka bir yerinde, mesela Kolombiya'da yaşananı, orada insanların söylediği fakirin ekmeği yoksa zenginin de huzuru yoktur sözünün çınlaması lazım kulağınızda. Eğer olmuyorsa haksızlık karşısında falan değilsiniz. Siz sadece canınızı sıkan bir şeye tepki gösteriyorsunuz. Ama bunun şöyle bir kötü bir yönü var. Gerçekten çok ağır kötü bir yönü var. Dünyanın her yerinde yolsuzluğa bulaşmış siyasilerle ilgili atılmış adımlar dünyanın zulüm potansiyelini de belirliyor. Yani demin dedik ya hani Benjamin Netanyahu 4 kez yapılmış parlamento seçimleri ki sonuncusu Mart ayında daha bundan 6 hafta önce yapılmış bir seçimden söz ediyoruz. Mart'ın son haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. O seçimden birinci parti olarak çıkmasına rağmen gırtlağına kadar bulaştığı yolsuzlukla ilgili yargılamalarda son derece yüzsüzce davranan bir siyasinin yaptıklarıdır. Mahkeme tutanaklarına bakacak olursanız ki o dönemin, o günün gazetelerinde hani başbakan olarak kendisine Raven tarafından görev tevdi edildiği zaman İsrail Cumhurbaşkanı'ndan hemen siyasetin ne kadar yargının üzerine oturabileceğinin, tesadüfe bakar mısınız? Bütün diktatörler, bütün kötü siyasetçiler demek ki aynı şekilde kullanıyor. Yargının üzerine oturmayı marifet sayıyor ama bunu yaparken orada mahkemede verdiği, üçüncü duruşmasında verdiği ifade, dün hafızam beni gerçekten yanıltıyor olabilir mi? Böyle mi yaşanmıştı bu iş diye düşünerek haberlere bir kez daha baktım. Doğru. Geçen sene 2020 yılının Mayıs ayında tam bir sene önce ilk duruşması yapıldığı sırada mahkemeye çıktığında ne söylediyse Netanyahu 3. duruşmada da aynı şeyi tekrarlamış. Çok yakın Nisan ayında geçen ayın içinde yapılmış bir duruşma ve ondan bir önceki duruşma Şubat ayında da aynı şeyi tekrarlamış. Söylediği o kadar net ki savcılık beni avlamaya çalışıyor ve bunu yaparken delilleri görmezden geliyor. Sadece beni suçlama yoluna gidiyor. İsrail devletinin âli menfaatlerini düşünmüyor. Ne kadar benzer değil mi? Ne kadar benzer. Kendini kutsallaştırarak insanların başında durmaya ikna eden çakal politikacı tavrı bu. Dünyanın başka yerlerinde de yaşanan tavırlar. Dünyanın başka yerleri dediysem çok uzağa gitmenize gerek yok. Etrafınıza bir bakın. Çevrenize kafanızı çevirin yetebilir. Bugün Türkiye'de yaşanan haksızlıkların bu büyük haksızlıklar bütünlüğün içinden bir parça olmadığını düşünmek gerçekten son derece saf bir tavır olacaktır. Bazıları için saflık değil, kötülük olacaktır özellikle seçilmiş bir kötülük. Ama burada Netanyahu'nun söylediği bir ifade dünyada bütün kötü politikacılara uyarlanabilecek tek bir cümle içeriyor. Diyor ki o cümlesinin içinden, güçlü bir siyasi lideri, bir başbakanı devirmeye çalışıyor bugün yargı. Tek derdi var. Bunu yapabilmek, bunu becerebilmek. Çünkü yükselmemizi, büyümemizi, genişlememizi onlar kabul etmiyorlar. Netanyahu yaşanan olayların hemen ardından, öncelikle bu cümlelerden hemen sonra kurduğu, dünya bugün bizi olduğumuzdan farklı göstermeye çalışıyor. Bugün durmamız gereken yer. Bakın İsrail'in başbakanı, artık başbakanı değil tabii ama hani kabinenin yenisi kuruluncaya kadar en azından dön baba dönelim. Bizdekine çok benzer bir sistem var orada da. Cumhurbaşkanının mesela görevi ikinci seçilen partinin liderine vermesi bekleniyor geçen haftanın sonunda. Ama o da hükümet kuramazsa eğer mesela bunu parlamentoya vererek meclis içinden bir hükümet çıkmasını da teşvik edebilir. Ama soruyorum size ne olacak? Yani burada anlatılan şey, İsrail'in yüce ideallerinin gerçekleştirilebilmesi için, tırnak içinde İsrail'in bekasını savunabilmesi için kötülükleri, yaşanan pislikleri, yolsuzluğu, haksızlığı görmekten gelmek, gerçekten haksızlığa karşı çıkmak mıdır? Ya da şöyle söyleyeyim, yolsuzluk İsrail'de olduğu zaman gözümüze çok dokunmayan bir şey midir? Ama burada olduğunda da dokunmuyor. Bundan 25 gün önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Ticaret Bakanı, ki unutmayın bakın Netanyahu'nun şöyle bir özelliği de var. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı'dır kendisi. Görevdeyken yargılanan. Aklınızdan geçirebiliyor musunuz? Dünyanın bambaşka yerlerinde böyle bir şey olabileceğini. Bir Ticaret Bakanı Türkiye'de kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satmakla suçlandı ve doğruladı bunu. Evet yaptım dedi. Üzerinden neredeyse bir aylık süre geçti. Kimse kafasını çevirip bakmadı. Siz gördünüz mü? İktidar partisinin onunla ilgili hani grup başkan vekilinin abarak gubarak tekrarladığı, ağzından çıkan sözlerin bile anlaşılmadığı o tavrı dışında herhangi bir şey yapıldığını. İktidar partisinin sözcüsü muhalefetin sözleriyle iş yapmıyoruz diyerek sadece konuştu bu konuyla ilgili. O günden beri de gerçekten muhalefetin sözü, muhalefet dışının sözü hiçbiri kullanılmadı. Bu arada muhalefet demişken onlar da bayram sonrası için mecliste buna yönelik bir çalışma yapmayı planlıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta burada yayın yaparken bir şey söyledim. İnsanların itiraz kültürünü köreltirseniz eğer, bunu farklı gerekçelerle aman sıkıntı olur, aman tartışma olur, ot olur, çöp olur diye yaparsanız eğer, karşınızdaki güç bunu kullandığında da aptallaşan bir kitleye sahip olursunuz. Anlatmaya çalıştığım şey günlerdir, gecelerdir Türkiye'de yaşanan şey işte. İsrail'de yaşanan bu zulme karşı sesini çıkartmaya çalışan kitleler evet emniyet tarafından görmezden geliniyor. İçişleri Bakanlığı kendine göre suç icat edebilen mesela. Açıkça gördük bunun örneğini. Daha dün İçişleri Bakanlığı burada geçen hafta size söylediğim gibi Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma izni vermedi. Şaşırdınız mı? Vermeyecekti zaten. Burada konuştuk çünkü toplumsal tepkinin nerede olduğunu gördü. Ama aynı İçişleri Bakanlığı'nın başındaki insan İçişleri Bakanı bana göre suç dedi mesela. Kişiye göre suç kavramı icat edildi ve ülkenin muhalefeti, bu ülkenin, bizim ülkemizin, memleketimizin muhalefeti bayram sonunu bekliyor yolsuzluk yapan bir bakanla ilgili adım atmak üzere. Neden? Neden mesela bu kadar rahat yolsuzluk yaptığından söz edebiliyoruz? Çünkü dünyanın her yerinde bir bakanın, yani yürütmenin içinde olan bir insanın nüfuzunu kullanarak kendini zenginleştirecek, zenginleştirmeyi bir kenara bırakın, ticari faaliyetini genişletecek bir iş yapması suç olarak görülür. Bazı devletler için kendi kanunlarında bu bir ceza kanunu içinde suç unsuru olarak görülmeyebilir ama dünyanın tamamının üzerinde uzlaştığı etik dışı bir davranıştır. Ahlaklı bir davranış değildir. Hem de ahlaktan söz etmişken hani dedik ya Sivas'ta canlar yakılırken elindeki benzin bidonunu sallayarak yaşasın zalimler için cehennem diye, kafirler için cehennem diye bağıran insanların aşırı dindarlıklarıyla övündüğü bir toprakta yaşanıyor bu. O yolsuzluk karşısında tıpkı haksızlık karşısında susanın dilsiz şeytan olduğu gibi ses çıkartmamayı marifet zannediyor insanlar. Ve günlerdir biz sadece şunu konuşuyoruz. Burada anlatmaya çalıştığımız şeyler şunu anlatıyor bize. Ya İsrail'de yaşananlar, Kudüs'te yaşananlar, Filistin'de yaşananlar, adını ne koyduğunuzun hiçbir önemi yok. Türkiye'de yaşananlardan farklı değil ki. İnsanlar sadece kendine dokunduğu zaman haksızlık karşısında bağırıyorlar. Böyle bir haksızlıkla mücadele mümkün değil ki. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir insan hakkını savunabilmek için ondan olmanız gerekmiyor sizin. Türkiye'de yaşanandan hiçbir farkı yok ki. Her şey aynı, her şey birbirine son derece benzer. Bakın bugün yerleşim yerlerini korumaya çalışan insanları anlatıyor değil mi? Büyük insanlık Nazım'ın söyleyişiyle. Aynı büyük insanlık Rize'de, İkizdere'de, İşkence Deresi'nde yaşadığı toprağı korumaya çalışan köylülere jandarmanın biber gazı sıkmasına seyirci kalıyor. Hatta bırakın seyirci kalmayı. Rizeli, üstelik iktidarı gırtlağına kadar destekleyen, son nefesine kadar iktidarın arkasında olan insanlar çıkıp hiç utanmadan şunu söylüyor bazıları. Ya tamam itiraz edildi, kapansın gitsin bu mevzu ya. Devlet bizim için kötü bir şey yapmaz ki. Sadece bugün üzerinde yol tepilen Karadeniz otoyoluna bakmak, devletin insanlar için gerçekten bir şeyi planlayarak mı yaptığını, yoksa sadece siyasi çıkarlar ve günü kurtarmak için adım mı attığını gösterebilecek net bir belirteç orada. E bakın bakalım. Şimdi bunu yapan insanları, toprağını, yaşadığı yeri korumaya çalışan 80 yaşında kadını teröristlikle, marjinal olmakla suçlayan devlet yetkilileri nasıl olur da İsrail'de, Kudüs'te yaşananlara ses çıkartabilir? Böyle bir samimiyet görebilir misiniz? Dünyanın gözünün içine bakarak yalan söyleyen, 1,5 senedir bütün dünyada yaşanan bu olağanüstü küresel salgını görmezden gelen, sadece turizme yönelik olarak bir adım attığını, artık yüzsüzlüğün doruğuna çıkartarak turistin görebileceği her vatandaşı aşılayacağız gibi hakikaten insanın kurmayacağı bir cümleyle karşımıza çıkan kişiler bugün anlattıklarında sizce samimi olabilirler mi? Bilmiyorum, siz turiste gösterilebilecek nitelikte insanlar mısınız? Ama BBC'nin yayınladığı o efsane fotoğrafta, Bülent Kılıç'ın fotoğrafındaki, tarihe nakş olmuş bir fotoğraftır. Mutlu turistlerin arkasında yer temizleyen, yer temizliği yapan o insandan, görevliden, temizlikçiden bir kademe fazla değiliz. Yani o temizlikçinin aşısı olduğu için değil dünyada adalet. O temizlikçinin kendisi için, belki çocukları için, belki hayatı için çok daha güzel bir kurgu yapacak, bir geleceğe sahip çıkacak umudu olup olmaması haksızlıkla mücadele. Edebiliyor muyuz gerçekten? Eğer edebiliyorsak şu tabloyu açıklayabilecek var mı içinizde? Bakın mesela sadece son 20 gün içinde patır patır düşen vaka sayılarıyla biz 45 binlerden 13 bine geldik. Kuşkusuz sevindirici. Sevinirdik biz de, emin olun, bu doğru olsaydı. Ama bunun doğru olmadığını dünya alem biliyor. Dünya o kadar çok biliyor ki bizdeki alemin zaten buna ses çıkartacak bir hali yok. Vefat sayısı 283'e düşmüşken ağır hasta sayısının hala 3000'lerde dolaşmasını hiçbir hekim açıklayamıyor. Gerçekten hekim açıklayamıyorsa bu tablo kimin nesi, neyin nesi diye soracaksınız. Sağlık Bakanlığı'na ait bir tablo. Ben oluşturmadım bunu. Günlük yayınlıyorlar bu tabloyu. Ama işte bu tabloya baktığınız zaman, bu tablonun içinde hani dünya bize nasıl bakıyor, alem bizi nasıl görüyor diye düşünüyoruz ya. Benjamin Netanyahu'nun yaşattığı o yolsuzluk dışında bir şey yaşanmıyor Türkiye'de de. Bir suç örgütünün lideri çıkıp ard arda dizdiği videolarla bugün Türkiye'de yönetim kademesindeki insanlarla ilgili akıl almaz iddialarda bulunuyor. Akıl almaz diyorum. Aslında aklın bir parçası, zerresi olsa alacak da akıl olmadığı için, akıl kalmadığı için, korku aklın önüne geçip egemen olduğu için akıl almıyor sadece. Muhteşem iddialarda bulunuyor. Gerçekten. Yani tonlarca uyuşturucudan bahsediliyor mesela. Türkiye'nin en değerli yat limanlarından birine nasıl çöküldüğünü, çöken insanın geçmişte yaptığı görevleri, derin devleti anlatıyor mesela. Burada yayında gündeme getirdiğim, bazılarının çok hoşlanmadığı, çünkü o fotoğrafın içinde yer alan organize suç örgütünün lideriyle beraber, yani Alaaddin Çakıcı ile birlikte yer alan, Mehmet Ağar'ı, Korkut Eken'i gören ama Engin Alan'ı görmezden gelen zihniyettir haksızlıkla mücadele edemeyecek zihniyet. Nasıl oluşuyor bu? Nasıl oluşuyor? Bir yandan kumpas davaları diyorsunuz, Ergenekon diyorsunuz. Onların içinden bir şeyler süzmeye çalışıyorsunuz ama onları görmüyorsunuz. Böyle bir haksızlıkla mücadele gerçekleşebilir mi sizce? Milyarlarca dolardan bahsediliyor. Yani bu ülkenin insanlarına kaynak olarak sunulamayan, ellerine verilen 750 liralık kira yardımıyla ne halin varsa gör denilen insanlar için belki pandemiden kurtuluş reçetesi olacak milyarlarca dolarla anılıyor o dönem. Bununla ilgili bir adım atılıyor mu? Hayır. Aynı İçişleri Bakanlığı, hani geceleri bir araya gelen insanları işine geldiği için görmezden gelen İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'na şahsi olarak suç atabilecek, ceza kanunu içinde olmamasına rağmen şahsi olarak suç atabilecek İçişleri Bakanlığı, mesela bu olayı da görmezden geliyor. Diyor ki, burada yeni videoları çeken bu insan, yani sanat camiasının yeni tanıştığı, hatta keşke bir ödül olsa yükselen, en iyi çıkış yapan mafya organizasyonunun başı olarak adlandırılabilecek kişi bir takım iddialarda bulunmuş ve bu insan gerçekten baktık organize suç örgütünün liderlerinden bir tanesiymiş diyebiliyor aklımızla dalga geçecek şekilde. Dünyanın her yerinde haksızlıkla mücadele edebilmek için çok daha geniş bir bakış açısına ihtiyaç var. Yoksa diyorum yani Bosna'da Müslümanlar katledilirken, Arakan'da öldürülürken insanlar, bir takım insanlar sadece Müslümanlar için ses yükseltirken, dünyanın bambaşka bir yerinde Kolombiya'da yaşanan zulme sessiz kalabiliyorlar. Türkiye'de LGBTİ bireylerin hakları için onlar ölsün gebersin diyebilen insanlar bugün insan hakkı anlatıyorlar. camiye ayakkabılarla girdiler, postalla camilerin halılarını çiğnediler diye yalan atan insanlar gerçekten camiye girilen görüntüleri görmezden gelebiliyorlar. Hem de onlar için birkaç cuma beklemeye falan gerek yok. Art diye elimizde, ortada devletin kendi kamerasından çekilmiş görüntüler var. İşin aslı, Valide Sultan Camii'nin içinde de devletin görüntüleri var ama devletin görüntüleri devleti bugün yönetenlerin işine gelmediği için biz neredeyse, hani çok kabaca 500 küsür haftadır biz onları göremiyoruz. Bakın 500 küsür hafta dedim de binlerce haftadır sadece evlatlarının kemiklerini arayan cumartesi annelerinin uğradığı zulüm bugün insanların konuştuğu haksızlığın dışında görülüyorsa eğer, bu haksızlıkla mücadele falan değildir. Sadece çocuğuna ulaşabilmek değil, çocuğunun kemiğine ulaşabilmek, sadece bir mezarı olsun, başında sadece bir Fatiha okuyabileyim diyen insanların varlığı bugün kendini Müslüman olarak tanımlayan insanları rahatsız etmiyorsa eğer, o zaman haksızlıkla mücadele diye bir şey yok. Yalan, doldurursunuz haber bültenlerini, bir şey yok ki onda. Bir çocuk bulursunuz, mesela İsrail askerinin elinden aldığı oyuncağı çekersiniz, onun içli bir cümlesini koyarsınız arkasına, herkes üngür şakır ağlar. Ondan sonra unutulur. Çünkü yeni bir oluşum çıkacaktır zaten ortaya. Herkesin anlatacağı bir şey vardır. Mesela bir mafya lideri çıkar, bambaşka bir haksızlıktan bahseder. İnsanlar toplu olarak der ki, evet ya haksızlık budur işte. Haksızlık o değildir ya. Haksızlık onun oluşumuna yol açan, onun oluşumuna göz yuman, bugün varlığını hala devam ettirebilen siyasal iktidarlardır dünyanın her yerinde. Ve eğer bu iktidarlarla haksızlığın kimden geldiğine bakmadan mücadele edilmezse, Türkiye'de, Kolombiya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da fark etmez, Gana'da, Gine'de ama dünyanın herhangi bir yerinde ya da İsrail'de biri çıkar, kendisiyle mücadele eden, haksızlığın çözülmesi için adım atılmasına yardım etmeye çalışan insanlara, yani yargı mensuplarına dönüp der ki, sizin tek derdiniz var, beni devirmek. Çünkü bu devletin bekasını yok etmek istiyorsunuz siz. Siz sadece bu ülkenin âli menfaatleri ortadan kalksın istiyorsunuz. Düşmanla işbirliği yapıyorsunuz. Vatan hainisiniz siz. Vatan haini olabilmeniz kolaylaşır. Kimi için İsrail'de mesela yaşanan haksızlığa ses çıkartmaktır vatan hainliği, kimi için bugün 10. yılını kutlayan İstanbul Sözleşmesi'nin tarafında olmaktır. Oysa dünyanın herhangi bir yerindeki haksızlığa ses çıkartamıyorsanız eğer, Nazım'ın anlattığı o büyük insanlık var ya, o büyük insanlık sadece lafta kalır işte. Onun anlattığı tarihle bundan 70 sene öncesinde kalır. Ama emin olun 70 sene sonra da aynı yapış yapış balçığın içinde debelenip durur insanlık. Dün akşam genel bilanço itibariyle 9'u çocuk 21 insanın canına kıydı İsrail yönetimi. Bir devlet terörü uygulanıyor açıkça ve bu terörün başındaki insan sadece yolsuzlukları örtülsün istiyor. Sadece bir dönem daha iktidar istiyor. 70 yaşının üzerine çıkmasına rağmen hala gözü İsrail'in yönetiminde olduğu için, o büyük gücü kaybetmek istemediği için hala bu tarz şeylerden medet umuyor. Bunu yaparken insanlığa güvendiği için, hangi insanlık? İnsanlık haksızlıkla mücadele etmek istemediği için dünyanın herhangi bir yerinde görebileceğiniz insanlık insanları öldürüyor, çocukları öldürüyor. 9 çocuk öldürdü. Dünyanın tamamı uyuyordu. Uyanık olanlar o yılanın kendisine dokunmayacağı umuduyla sessiz kalmayı tercih ettiler. Oysa yılan çok yakınında herkesin. Herkesin yılanı kendine göre bir haksızlık, kötülük yapıyor. Herkesin yılanı sokmaya hazır aslında. Hatta belki çoktan soktu. Daha büyüğünden korktuğu için yaşadıklarını görmezden geliyor insanlık. Haksızlık dediğiniz şey dünyanın herhangi bir yerinde yaşanana ses çıkarabilmek. Yoksa kendi yaşadığına sadece bağıracaksa insanlık dediğiniz şey, o gelip geçici bir şey. Bugün yaşanan yarın bambaşka bir tavırla, tarzla çıkacak karşımıza. O zaman birileri için yine haksızlık olmayacak o. Birilerinin alkışladığı bir şey olacak. İkizdere'deki insanların bir kısmı yaşadığı yeri kurtarmaya çalışırken Rize'nin merkezinde yaşayan ya yok bir şey kardeşim ne olacak bak yol yaptı bu insanlar diyebilecek. Dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi insanlığın karar vermesi gereken bir dönem. Haksızlığın tamamına karşı çıkabiliyor muyuz diye. Çıkamayacaksa bundan sonrası artık zaten böyle yaşanacak. Emin olun görüntü değişecek. İsrail'de olmayacak, başka bir yerde olacak. Ama aynı şey yaşanacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada bulunduğunuz, aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz ve haksızlığa çıkartılan sesin yanında durduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz bu hafta için haftanın son yayını yarın yapılacak. Bayram geliyor biliyorsunuz. Bayramda yayın olmayacağı için. O yüzden yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Oraya gelin ikinci yayında buluşamayacaksak. Ama gelirseniz gazetelerin neleri yazdığını, neleri yazamadığını konuşacağız bu kez. Yarın ya da bugün bir saat sonra tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.